32. kısım, sayfa 381. Señora Costanza, me llamo Jean Corova. İspanyolca, Señora Costanza, adım Jean Corova. Otele döndükten ve Fero'ya heyecanının yatışması için siesta yapmasını önerdikten sonra Jean odasına kapanmıştı. Soruşturmanın diğer ayağını kurcalamak istiyordu, kafatasını, İlker halkı, George de Almeida'yı. Pellegrini'ye Manes ormanından ve orada yaşayan gizemli halktan bahsetmek istememişti. İçgüdüsel olarak onun bu konuda hiçbir şey bilmediğini hissediyordu. Saat 16'da Tucuman'daki tarım enstitüsünü aramıştı. Mühendislerden hiç kimse yoktu çünkü pazar günüydü. Sadece güvenlikten birisiyle konuşabilmişti. Adam ona Daniel Tayyip'in ve asistanının Reisenbach'ın konuştuğu kişi özel telefon numaralarını vermeyi kabul etmemişti. Ama Jean, Tucuman'dan 600 km uzakta yer alan Jujuy bölgesindeki kazı şantiyesinin uydu telefonunun numarasını almayı başarmıştı. Kazı alanının sorumlusu Penelope Costanza adında bir paleoantropologtu. Sonuçsuz birkaç denemeden sonra Jean onunla konuşmayı başardı. Bağlantı kötüydü. Rüzgar telefon ailesinin içine üflüyordu. Uzman arazide olmalıydı. Jean bir çöl hayal ediyordu. Toz bulutları, güneşte kavrulmuş kemikler. Birkaç kelimeyle kendini tanıttı. Sonra sorularına geçti. George de Almeida'yı tanıyor musunuz? Hayır. İyi başlangıç. Kadın şiddetle esen rüzgarda konuşmasına devam etti. Onunla sadece birkaç kez karşılaştım. Oldukça yaşlı olmalıydı. Sesi titriyordu. Tabii bu titreklik bağlantının kötülüğünden kaynaklanmıyorsa. Sürekli görevdeydim. O ise hep arazide. Çalıştığı yeri biliyor musunuz? Hayır. Kuzeydoğu'da. Benim bölgemle alakası yok. Jean gözünde Arjantin haritasını canlandırdı. Tucuman kuzeybatıdaydı. Buenos Aires'e 1000 kilometre uzakta. Jujuy bölgesi ise 600 kilometre daha yukarıdaydı. Kuzeydoğu'ya gelince 1000 kilometre daha ötedeydi. Ama doğuya doğru. Bu mesafeler Arjantin için son derece normaldi. Son görevlerinin tarihlerini hatırlıyor musunuz? Sanırım 3 kez gitti. 2006, 2007, 2008. Oradaki kazı alanının çevre sınırlarını belirlemek istiyordu. Ama bunu başardığına inanmıyorum. Neden? Orası bir lagündür, suyun altında kalmış bir yer. Yani paleontolojiden söz ediyoruz. Her şeyin birkaç gün içinde çürüdüğü bir alanda fosil bulmayı ummak saçmalık. Zamanı saptamak için en önemli müttefiklerimiz kuruluk, tortulaşma ve kireçleşmedir. Jean bunu düşünmemişti. Yatağın üzerine bağdaş kurmuş, kendini çevreleyen duvarlara bakıyordu. Krem rengi oda, gri oda. Burası ona içinde hiçbir eşyanın olmadığı bazı sorgu odalarını hatırlatıyordu. Bana gereken de tam olarak bu. Bana George de Almeida kaybolmuş gibi geliyor. Hiçbir yaşam belirtisi göstermiyor ama değişik biriymiş. Laboratuvardan söylediklerine göre orijinal biri. Hangi anlamda? Kazılarını yalnız sürdürürmüş. Bu da kaybolma ve kaza geçirme riskini artırıyor tabii. Ama şimdilik onun başına bir şey geldiğine dair hiçbir kanıt yok. Onun bulunduğu yerde herhangi bir iletişim imkanı yok. Bölgenin El Impenetrable olarak adlandırıldığını biliyor musunuz? İspanyolca girilemez. Jean cevap vermek yerine kendi sorusunu sordu. Uydu telefonu yok mu? Yanında malzeme olarak ne götürdüğünü bilmiyorum. Bulguları hakkında ne biliyorsunuz? Koridor söylentileri. Kolomb öncesi tarih kurumlarımızda 600 derece kemikler bulduğunu ileri sürüyormuş. Yüz binlerce yıldan beri Amerika kıtasında insanın var olduğunu ispatlayacak şeyler. Bir sürü aptallık. İnsanın Asya'dan Kuzey Amerika'ya sadece 30 bin yıl önce geldiğini biliyoruz. Ve güneye ise yaklaşık 11 yıl önce. Bizim meslekte her zaman önemli ipuçlarına açık olmamız gerekir. Ama bu çok büyük bir iddia. Laboratuvarda ona kimse inanmadı. Bu yüzden yeniden oraya gitti. Öfkeli bir şekilde. Çürütülemeyecek kanıtlar bulmak için. Sesi yumuşak ve yıpranmıştı. Jean, kısa sollu bir sahra ceketi giymiş yaşlı bir kadın hayal ediyordu. Şu anda onu çevreleyen kayalar ve kaktüslerle uyumlu bir ceket. Sadece fosillerin ve dikenlerin olduğu mineral, kireçleşmiş, aşınmış bir dünyayla. Francesca Terzi'ye adı size bir şey ifade ediyor mu? Hayır, o kim? Jean soruyu duymazlıktan geldi. Soruları sadece Jean sorabilirdi. De Almeida gideli ne kadar oluyor? 2 ay. Ama bizim meslekte bu o kadar uzun bir süre değil. Ama laboratuvardakiler endişeleniyor. Pek de öyle değil, hayır. Penelope sorguya çekiliyormuş gibi bir izlenime kapılmıştı sanki. Tüm bunlardaki rolünüzü tam olarak anlayamadım dedi sonunda. Siz Fransa'da sorgu yargıcı değil misiniz? Evet. Jorge de Almeida'nın kaybolması Paris'te üzerinde çalıştığım bir davayla ilgili. Paris diye dalgın dalgın yineledi kadın. Sesi birden daha yakından geldi. Size müdürümüz Daniel Tayyip ile temas kurmanızı öneririm. George'un araştırmaları onun denetiminde. Cep numarası var mı? Paleantropolog tereddüt etmeden numarayı verdi. Jean sonunda Hayalet Tayyip'in özel numarasını elde etmeyi başarmıştı. Kadına içtenlikle teşekkür etti ve telefonu kapattı. Hemen antropoloğu aradı. Telesekreter çıktı. Mesaj bırakmadı. Saat 17 olmuştu. Birden omuzlarında son günlerin yorgunluğunu hissetti. O da siesta moduna mı geçmeliydi? Hayır, harekete geçmeliydi. Biraz daha yol almalıydı. Yapacak daha iyi bir şey bulamadığından dosyasını düzene koymaya karar verdi. Ama önce havalimanında değiştirdiği pezolarını saydı. Bir servet değildi ama Arjantin'de hayat oldukça ucuzdu. Zaten vadeli hesabının cari hesabına aktarılması için bankasına talimat vermişti. Diğer harcamalar da belliydi. Soruşturması belki de maddi imkansızlıklar nedeniyle yarım kalacaktı. E-mail kutusunu açtı. Odalarda kablosuz bağlantı sistemi vardı ve Reisenbach'ın mesajını gördü. Ekteki dokümana tıkladı. George Almeida'nın resmi karşısına çıktı. Kıvırcık saçlardan oluşan bir halinin altında Rönesans dönemine ait bir meleğin güleç yüzü. Jean bu suratı tanıyordu. Dosyasını karıştırdı ve Francesca Tersia'nın evinden çaldığı grup fotoğrafını buldu. VAÜ Paleantropoloji sınıfı 1998 mezunları. Tahmini doğru çıkmıştı. George de Almeida fotoğrafta kendi kafasını daire içine alarak üstüne Tecuero yazan neşeli tipti. Her şey yerine oturuyordu. Keşfinin doğruluğunu ispatlamak için George de Almeida, Francesca Tersia'ya gençlik aşkına Manes ormanında bulduğu kafatasının kalıbını yollamıştı. Francesca'nın heykelinin etkisi büyük olacaktı. Arjantin'e 300 bin yıl önce gelmiş ve hala yaşayan bu insan türünü gören herkes şaşkına dönecekti. Ve George de Almeida da paleantropoloji dünyasında bir yıldız olacaktı. Kurt çocuk hiç hesapta yoktu. Ama ortada hep aynı soru vardı. Joachim bu gizli projeden nasıl haberdar olmuştu? Francesca onu tanıyor muydu? Ona projesinden mi bahsetmişti? Jean yeni notlar aldı. Hepsini USB'ye kopyaladı ve cebine koydu. Saat 18 olmuştu. Siesta fikri ağırlık kazanmıştı. Kolları bacakları tutulmuştu. Göz kapakları ağırlaşmıştı. Kalktı ve gidip kapısını kontrol etti. Kilitliydi. Perdeleri kapattı. Yatağa uzandı. Tuhaf bir şekilde burada kendini güvende hissediyordu. Bunda bu macerada hiçbir ağırlığı olmayan Feron'un etkisi olduğu söylenemezdi. Daha çok Buenos Aires sayesinde. Buranın büyüklüğü, gücü sayesinde. Evet, şehrin uğultusu, gücü, kalabalığı onu koruyordu. Yüreğindeki bu sıcaklıkla uykuya daldı. Bana Joachim'den söz edin. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Dış görünüş olarak nasıl biri? Çok uzun boylu değil, zayıf, çok esmer, Latin tipi var. Yüzü? Babasına benziyor diyen Fero, baş parmağı ve işaret parmağıyla yanaklarını bastırarak ekledi. Avutları çökmüş bir yüz, elmacık kemiklerinin altında daralan bir surat. Ya psikiyatrik profili, otistik mi değil mi? Bilinen anlamıyla değil, hayır. Siz son akşamki kayıtlarda otizm sendromu teşhisinde bulunmuştunuz. Anton Ferro hayır anlamında kafasını salladı. Saat 21'di. Restoran son derece ayrılıktı. Tavandan çiğ beyaz bir ışık vuruyor ve her öğeye saldırgan bir gerçeklik veriyordu. Tabaklardaki biftekler kanıyordu. Soğuktan kızarmış suratlar parlıyordu. Örtülerin üstündeki çatal, bıçak ve tabaklar ışıldıyordu. Bu parıltılara karşılık vericesine içerideki gürültü doruk noktasına ulaşıyordu. Latin Amerika'ya özgü taşkınlıklarıyla en yoğun saatlerini yaşayan bir Paris barını andırıyordu. Yanılmışım. Halbuki anlamam lazımdı. Bu tür bir bölüm mü olamaz? Otistik bir kişilik ve şekillenmiş başka bir kişilik. İmkansız. Bir garson sipariş almaya geldi. Jean plastik menüye bir göz attı. Işıkların altında yağlı gibi görünüyordu. Bir kaprese salata dedi Jean. Bana da aynısından. Buenos Aires'te kış ortasında mozzarella'lı ve fesleğenli domates salatası. Gerçekten de ikinci sınıf bir beğeniydi. Tek mazeretleri bir İtalyan restoranını seçmiş olmalarıydı. Otelden 200 metre uzakta bir otoyol köprüsünün altındaki Pizzeria Piacere. Bana göre diye devam etti psikiyatr, Joachim'in şizofrenik bir rahatsızlığı var. Onun vakasında kişilik bölünmesinden daha fazlası. İçinde gerçekten bir başka psişeyi barındıran bir yetişkin. Belki de Asperger sendromu belirtileri gösteren bir kişiliği barındıran. O nedir? Hans Asperger, Leo Kenner'le birlikte otizmin kaşiflerinden biri. Ama adı çalışmalarında tanımladığı spesifik bir profil için kullanılıyor. Gelişmeyi baskılayan bir rahatsızlık ama yüksek düzeyde. Çocukta zihinsel gerilik yok ve kendini gayet güzel ifade edebiliyor. Joachim'in durumu buna uymuyor. Uygar tarafı dili mükemmel kullanıyor. Joachim Fransızca, İspanyolca, İngilizce biliyor. Vahşi yanı dili bir otistik gibi ustaca kullanarak Joachim'i sınıyor. Bu Asperger sendromunun otistik bir bozuklukla örtüştüğü anlamına mı geliyor? Fero ellerini açtı. Uzmanlar aynı kanıda değil ama sorun burada değil. Sorun nasıl rahatsızlandığında? Doğuştan mı rahatsızdı yoksa şiddet içeren bir gerçekle karşılaştığında mı hastalandı? Orman halkının arasındayken mi diyorsunuz? Ya da daha önce aile içi katliamın neden olduğu travma sonucunda? Caprese salatalar geldi. Ne Jean ne Fero salataya ilgi gösterdi. Bana göre diye devam etti psikiyatr. Bu iki zamanlı olarak gerçekleşti. Campo Alegre'deki cinayetle tetiklenen panik duygusu önce Joachim'deki tüm insani unsurların izlerini sildi.
Beyni beyaz bir sayfaya dönüştü. Ardından gelen arkaik halkın yanındaki eğitim de bu bakir sayfaya damgasını vurdu.
Davranışının her şeyden önce Lagoon klanının izlerini taşıdığını mı söylemek istiyorsunuz?
Kesinlikle. Onun otizmi sadece bir illüzyon. Kötülük başka yerden geliyor. Bununla birlikte gerçekten bir kötülük mü yoksa sadece özel bir formasyonun sonucu mu? Kurt çocuk vahşi yaratıklar arasında büyüdü. O, bu ilk çağ kültürünün bir konsantresi, bir özütü. Onun ritüelini hatırlayın. Kurban seçimini, Venüsleri, mağara yazılarını. İşte onda benzersiz olan bu. İşte bu nedenle onu sorgulamam gerekiyor.
Jean, Feron'un yürüttüğü mantık karşısında şaşkındı. Onu canlı yakalayabileceğimizi umuyor musunuz?
Elbette. Onu tedavi etmem gerekiyor. Yani onu incelemek istediğinizi söylüyorsunuz.
Onu tedavi edebilmem için incelemem gerekiyor. Bunda tereddüt edecek bir şey yok Jean. Antropoloji alanında önemli bir keşfe doğru adım adım ilerliyoruz. Joachim üzerinden, Manes ormanı halkı üzerinden.
Fero'yu sakinleştirmek için Jean ona Penelope Costanza ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Da Almeida'nın bulguları konusunda gerçek bir uzmanın görüşlerini.
Bunu söyleyen o dedi Fero suratını asarak. Devrimler herkesi rahatsız eder. Özellikle de bilimsel alanda. Bu paradigmaların yasasıdır ve paradigmaların bu işte hiçbir ilgisi yok. Manes ormanı bir lagün. Bu tür bir balçıkta herhangi bir fosil bulmak imkansız. Ama bu bir fosil bulma olayı değil. Asıl devrim de bu. Kafatası 20 yıllık bile değil. Arkaik halk hala varlığını sürdürüyor.
Jean yeniden havayı yumuşatmaya çalıştı. Tüm bunlar ispatlanmalı. Kafatası sıradan bir kalıntı olabilir. Neli Barjak'ın çıkardığı karyotipi de görmedik. Çağdaş insanın 23 çiftlik kromozomu ile gerçekten bir fark olduğunu söyleyen hiçbir şey yok. Ya cinayetler? Bir kuruntu uğruna mı bu kadar insanın öldürüldüğüne inanıyorsunuz?
Kuruntular yüzünden hep cinayetler işlenir. Var olan ile katilin inandığı şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Joachim belki de bir sırrı koruduğunu düşünüyor, halkının sırrını. Tüm bunların var olmaması da güçlü bir ihtimal. Ya onun ormanda geçirdiği yıllar, cinayetlerin işlenme biçimi, sizin cizvitin itirafları, dolaylı kanıtlar, hiçbir şey gerçeği somut olarak ispatlayamaz. Bir yargıç gibi konuşuyorsunuz.
Anton Fero kollarını kavuşturdu ve sustu. Suratı asılmıştı.
Fero dedi yeniden Jean, uysal bir ses tonuyla. Ona soyadıyla hitap etmişti. Adını sevmiyordu. Dünyanın her karış toprağı keşfedildi, incelendi, listelendi. Jungle'ın derinliklerine gizlenmiş herhangi bir halk keşfedilmedi. Ve özellikle de tarih öncesi döneme ait bir halk. Bunun bir başka açıklaması olduğuna eminim.
Her şeye rağmen dedi psikiyatr, dişlerinin arasından tıslar gibi. Bulmacanın anahtarı ormanın derinliklerinde.
Bu konuda hemfikiriz.
Fero çatal bıçağını bıraktı ve ellerini açtı.
Öyleyse oraya gidiyor muyuz?
Jean gülümsedi. İlk kez yüksek sesle dile getiriyorlardı. Manes ormanına gitmek. Büyük bir tehlikeye, her neyse atılmak.
Sanırım başka şansımız yok dedi Jean. Kararın ciddiyetini biraz olsun hafifletmek için. Ama önce Tujuman'a gitmemiz gerekiyor. Laboratuvarın müdürü Daniel Tayyip ile konuşmak için.
Penelope Costanzo'ya göre Jorge de Almeida'yı en iyi o tanıyormuş. En azından araştırmalarını biliyormuş.
Uzak mı? Kuzeybatıda 1000 kilometre uzakta.
Uçakla mı gidiyoruz?
Jean yeniden gülümsedi. Bu akşam bilet rezervasyonunu yaptırdım. 16 Haziran Pazartesi, Aerolinas Argentinas'ın 1712 numaralı uçuşu. Karanlıkta sabahın 6'sında havalanmışlardı. Gün doğumuyla birlikte varıyorlardı. Uçağın penceresinden Jean, Arjantin'in gerçek doğasını görüyordu. Bir toprak, evet ama deniz kadar geniş, sınırsız, engelsiz. Ufuk burada gökyüzüyle kavuşmuyordu. Bu ülkede yolların sadece tek bir yöne kıvrıldığı söylenirdi. Aşağıya, ufuk çizgisiyle birlikte. Jean bulutların arasından tarlaları, otlakları, ormanları seyrediyordu. Doğan günün aydınlığında her şey çiğ bir renk alıyordu. Nehirler lal rengi dalgaları halinde akıyordu. Ovalar zümrüt yeşilinin tonlarını sergiliyordu. Ve üstlerinde sierralar, İspanyolca dağlar, karlı tepeleriyle aydınlığı deliyordu. Buz dağları ile bir tek topraklar arasındaki bu zıtlık Jean'a bir şey hatırlattı. Tucuman eyaletine Arjantin'in cenneti deniyordu. Binlerce kilometrelik tozlu çorak alandan sonra burası ülke nüfusunun önemli bir bölümünü besleyen en büyük tarım bölgesiydi. Uçak indi. Piste açıklık duygusu çok daha yoğundu. Manzara 360 derecelik bir açıya sahipti. Gözlerinizi hangi yöne çevirirseniz çevirin en ufak bir işaret noktası olmadan toprağın akıp giden çizgisini kaybediyordunuz. Jean tuhaf bir duyguya kapıldı. Bir tür baş dönmesi. Ufki. Havalimanı tamamen tersiydi. Cepboy. Bagajların alındığı salon bir vestiyere benziyordu. Karşılama salonu da bir elin salonuna. Çıkış ise bir koridora.
Fero diğer yolcuları inceliyordu. Sıradanlıklarından dolayı hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Mühendisler, tüccarlar, üniversite öğrencileri. Ne bekliyordunuz diye sordu Jean. Burun deliklerinde tüyler olan yerliler mi? Sizin kadar deneyimli değilim dedi Fero. Alınmıştı. Çantalar geldi. Fero çantaları fark etmeden Jean hepsini aldı. Özel bir kadar deneyimim yok ama Arjantin'i biliyorum. Büyük hayalleri, kocaman bir yüreği, tonlarca borcu olan bir ülke. Görünürde egzotizm de yok. Arjantinliler Fransa'nın 5 katı bir ülkeye dağılmış, çoğu Avrupa kökenli, sizin ve benim gibi insanlardır. Kendileri için ne derler biliyor musunuz? Latin Amerika'da herkes yerli soyundan gelir. Arjantin'e ise herkes gemilerle gelir. Dışarıda gün nar şurubu renginde ağrıyordu. Her ayrıntı, her yüzey, her nesne olağanüstü bir akkorluğa sahip gibi görünüyordu. Yine de sıcaklık ancak sıfırın üstünde birkaç dereceydi ve havada nemli, soğuk bir toprak kokusu vardı. Hala şekil verilebilecek kirli bir manzara. Jean bir kahkaha attı. Çılgınca değil mi? Fero cevap vermedi. Başını omuzlarının arasına gömmüş, şaşkın bir halde iki elinde birer çantayla yürüyordu. Jean'ın içinden ona sarılmak geldi. 2 hafta öncesine kadar birbirlerini tanımıyorken, bugün burada onunla birlikte bir yamyam katilin ve bir maymun insan kalminin peşinde olmak bir hayal gibi geliyordu. Bir taksi buldular. Jean şehir merkezine gitmek istediklerini söyledi. Öncelikle duş almak ve eşyalarını bırakmak için bir otel bulmaları gerekiyordu. Ama kendini tam olarak planlarına veremiyordu. Manzaradan büyülenmiş gibiydi. Soğuğa rağmen camı açtı, boğazı kurumuştu. Gözleri sonsuzluğa bakmaktan yorgun düşmüştü. Teni doğan güneşin altında parlıyordu. Şoföre sormaya karar verdi. ''Donde se encuentra un buen hotel?'' İspanyolca ''Nerede iyi bir otel bulabiliriz?'' Adam arkaya dönmeden Catalinas Park tavsiye etti. Otelin 5 yıldızlı olduğunu belirtmek için de elinin parmaklarını açtı. 5 yıldızlı mı diye mırıldandı Fero. Bu bize pahalıya patlayacak. Kesinlikle bir cimri. Dert etmeyin, Arjantin'de yıldızlar gökyüzünden kolayca düşer. Jean haklıydı. 9 Temmuz Parkı'nın karşısında bulunan Catalinas Park 2. sınıf bir oteldi. Yuvarlak köşeleri ve camlı kapılarının üzerindeki plastik bir banyo küvetini andıran tuhaf sundurmasıyla 60'lı yılların mimarisine sahipti. İçi de dışı gibiydi. Bitmek bilmeyen koridorlar, küçük beyaz kapılar, renkli şekerler gibi parlayan yaldızlı numaralar. Jean'ın oda numarası 432 idi. Tavan ışığını yaktı ve duvarları kum rengi sıradan bir odayla karşılaştı. Perdeler, yatak örtüleri, döşemelik kadifeler hepsi aynı tondaydı. Sevgiyle gülümsedi. Klima gürültüyle çalışıyordu. Ampullerin voltajı düşüktü. Hamam böcekleri onu banyoda bekliyor olmalıydı. Tropiklere has gerçek bir otel. Yeniden ekvator çizgisine yaklaşıyorlardı. Duşa girdi. Henüz yeni sabunlanmıştı ki su kesildi. Küfrederek kabinden çıktı. Elek gibi olmuş bir havluya sarındı. Bir an kendini aynada seyretti. Kızıl saçlarını, omzundaki çilleri. Bir kez daha kendini fena bulmadı. Hem de hiç fena değildi. Yeniden kendine güveni geliyordu. Bir şort külot, bir tişört, bir kot pantolon giydi. Bir kazak almalıydı ama önce kahvaltı etmeliydi. Sonra tarım enstitüsüne gitmeleri ve Daniel Tayyip'i, hayalet antropoloğu bulmaları gerekiyordu. Cennette bir ruh bulmaya çalışmak. Soruşturmanın geleceği açısından çok önemliydi. Cennet olarak Tucuman başka hiçbir yerde görülmeyecek bir başkentti. Simetrik bir şemaya göre uzanan, başı sonu olmayan bir tür labirent. Her kavşak kendi ana yol ağının bir iz düşümünü oluşturuyor. O da ilkinin aynısı olan yeni ana yollar meydana getiriyor ve bu şekilde sürüp gidiyordu. Sınırları ve merkezi olmayan geometrik bir şekildi. Ama rüzgarın ve ıssızlığın hüküm sürdüğü bir hayalet şehir değildi. Tam tersine kalabalık, hareketli, ticari faaliyeti yüksek ve canlı bir kentti. Bu sabah Tucuman yayalarla, arabalarla, otobüslerle doluydu. Jean ve Fero önce tarım enstitüsüne gitti. Tayyip bir sergi hazırlığı için şehir merkezindeki bir manastırdaydı. Yeniden bağımsızlık meydanına doğru yola çıktılar. Jean yoldan geçenlere bakıyordu. Çoğu yerliydi. Arjantinlilerin büyük bir kısmının Avrupa kökenli olduğunu düşünmek yanıltıcıydı. Arjantin konusunda onun da herkes gibi unuttuğu bir şey vardı. İspanyollar bu topraklara ayak bastığında buraları ıssız değildi. Hemen her yerde yaşayan yerli kabileleri, küçük etnik kavimler vardı. Batının kuralları ve çıkarları doğrultusunda bu kavimler katledilmiş, köleleştirilmiş, dejenere edilmiş ve dağıtılmıştı. Ticari başkent Tucuman kimsenin istemediği bu insanlarla doluydu. Plaza Independencia, bağımsızlık meydanı. Jean kendini tanıdık bir yerde buldu. Bir Güney Amerika şehrine has büyük bir meydan, palmiyeler, kolonyal hatları ve süslemeleriyle valilik sarayı. parıltılı katedraller, ışığı küçük yudumlar halinde cimrice içer gibi banklara oturmuş güneşlenen insanlar. En çarpıcı olanı dekorun değişmez netliğiydi. Açık mavi gökyüzünün altında her ayrıntı önce akkorlaşıncaya kadar ısıtılmış, sonra soğuk suya daldırılmış bir ferforje motifi gibi belirgindi. Her bir öğe, her bir yüz güneşin ısısıyla buz gibi rüzgarın soğuğu arasında taşlaşmış gibiydi. Manastır meydana bitişik bir yaya yolunun üzerindeydi. Jean taksinin parasını ödedi. Fero bundan böyle onun misafiriydi. Kalabalığın arasına daldılar. İki süpermarketin arasındaki kirli siyah çepeli büyük bir afişin asılı olduğu manastırı buldular. De la Puna el Chaco, una historia precolombina. Jean'ın hatırladığı kadarıyla Puna ve El Chaco, Arjantin'in doğu bölgelerinin adlarıydı. Gişeye yaklaştılar ve Daniel Tayyip'i görmek istediklerini söylediler. Onları içeri yönlendirdiler. İlk salon daimi sergiye ayrılmıştı. İspanyol istilasının ilk yüzyıllarına ait dini sanat eserleri. Chaco bebeklerine benzeyen boyalı ahşaptan çocuk İsa'lar. İnsanı korkutan yeli gibi saçları ve solgun yüzleri olan bakire Meryemler. Papa figürlerini çağrıştıran uzun sakallı, bağnaz, gözden çıkarılmış cizvitlerin heykelleri. Yeni kıtada inanç tohumları ekmeyi ve yetiştirmeyi hedefleyen eski tarım aletlerini andıran kutsal çanaklar, haçlar, kitab-ı mukaddesler, papazların beyaz tören entarileri. İkinci salon karanlıktı. Turuncu renkli duvarlar, arkadan ışın verilmiş oyuklar, oyukların içine obsidiyen kesici aletler. Yontma taşlar, insan kafatasları. Jean altlarındaki açıklamaları okudu ve Penelope Costanza'nın anlattıklarının doğru olduğunu gördü. 10.000 yıldan daha yaşlı bir kalıntı yoktu. Amerikan tarih öncesi çok gençti. Beni arayan Fransızlar siz misiniz? Jean turuncu alacakaranlıkta bronz tenli, seramik gülüşlü ufak tefek bir adam gördü. Kafa derisini bir taç gibi çevrileyen gri saçları bal mumundan bir petek gibi parlıyordu. Daniel Tayyip omzunda bir tabure taşıyordu. Jean kendi adını ve Feron'unkini söyler söylemez adam konuşmaya başladı. Ziyaretinizin sergimizin açılışına denk gelmesi büyük şans. Burada kalıntıların eksiksiz bir koleksiyonunu topladık. Biz arkeolog değiliz. Tayyip'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Değil misiniz? Ben Paris'te sorgu yargıcıyım ve bu arkadaşım da psikiyatr. Adamın göz bebekleri biraz daha büyüdü. Gözleri yeşilden maviye, maviden griye geçerek sürekli renk değiştiriyordu. En ufak bir hareketle değişen bir kaleidoskopun renkli camları gibi. Jean bu değişimlerin onu sürekli sıçrama yapan düşüncelerinin bir yansıması olduğunu düşündü. Neden buradasınız? Sizinle Jorge de Almeida hakkında konuşmak istiyorduk. Onun ortadan kaybolmasının bizim Fransa'da üzerinde çalıştığımız cinayet vakalarıyla ilgisi olabileceğini düşünüyoruz. Adam bir dansçı edasıyla hafifçe eğildi. Anlıyorum, anlıyorum dedi ama hiçbir şey anlamamış gibi bir hali vardı. Birden omzundaki tabureyi yere bıraktı. Elinde bir ceket belirdi. Bir kahve içelim. Büyük meydana geri döndüler. Jean göz ucuyla dağdaki bir oğlak gibi yürüyen bilim adamına bakıyordu. Tayyip, ticari başkentte önemli bir nüfusu oluşturan Yahudi cemaatine mensup olmalıydı. Üzerindeki giysilerle, kot pantolon, ekose gömlek, keten ceket, tuhaf bir içtenliği vardı. Bu hali davranışlarına da yansıyordu. Elini cebine soktu, anahtar demetini kemerindeki yerine taktı, gömleğinin kıvrımını düzeltti. Tüm bunları büyük bir alışkanlık, beceri ve esneklikle yapmıştı. Jockey Club adında küçük bir İtalyan kafesini seçti. Siyah mermerden bir tezgah, koyu renk ahşaptan lambri duvarlar, içeride kavrulmuş kahvenin yoğun kokusu. Yüksek taburelere tüneyerek bar tezgahına yerleştiler. Tamam dedi antropolog kahve siparişlerini verdikten sonra. De Almeida kaçağın tekiydi. Neden ondan bahsederken geçmiş zaman kullanıyorsunuz? 2 ay oldu geri dönmedi. En ufak bir haber almadan geçen 2 ay. Bu bana bir cevapmış gibi geliyor öyle değil mi? Arjantin aksanı zorlukla anlaşılıyordu. Sanki şehrin çevresindeki tarlaların izlerini taşıyormuş izlenimini uyandıran takır tukur bir dilin yutularak, mırıldanarak, tükürülmüş gibi telaffuz edilen kelimeleri. Kahveler tezgahın üzerinde kayarak geldi. Tayyip şekerliği aldı ve küçük fincanına 3 şeker attı. Hareketlerinde bir balığın canlılığı vardı. Onun öldüğünü mü düşünüyorsunuz? Antropolog kahvesini karıştırırken omzunu silkti. Bu onun kaderinde yazılı. De Almeida'nın ruhu ele geçirilmişti. Kim tarafından? Bu bölge, Kuzeydoğu, El Chaco. Orada önemli keşiflerde bulunduğunu biliyoruz. Palavra, onun da iddiası buydu ama hiçbir zaman en ufak bir kanıt sunamadı. Bize kemiklerden söz ettiler. Tayyip bir kahkaha attı. Kimse onları görmedi. Büyük bir kıskançlık içinde onları saklıyor. Tabii eğer bir şeyler bulduysa, şahsen ben bir şeyler bulduğunu düşünmüyorum. Bize hikayeyi en baştan anlatabilir misiniz? Antropolog hala kahvesini karıştırıyordu. Başlangıçta George BAU'nun harika çocuğuydu. Buenos Aires Üniversitesi'nin. Doktora tezi Bering Boğazı üzerinden Amerika kıtasına göç eden Sapiens Sapienslerle ilgiliydi. Bir anda önemli bir referans oldu. Buraya, Tacuman'daki laboratuvarımıza gelmek istedi. Onu sevinç ve coşkuyla karşıladık. Kazı şantiyelerinde çalışacağını düşünüyorduk. Ama sadece kendi takıntısı için bize yakınlaşmıştı. Formosa eyaletinde kuzeydoğuda paleolitik kalıntılar olduğunu düşünüyordu. Gülünç bir hipotez. Costanza zaten bunlardan bahsetmişti. Tayyip bir dikişte kahvesini bitirdi. Yine de ilk gezisi için form bulmayı başardı diye devam etti antropolog. 2006'da birkaç ay süren bir geziye çıktı. Bir şeyler buldu mu? Yineliyorum. Bize hiçbir şey göstermek istemedi. Ama önemli şeyler bulduğunu söylüyordu. Bu onun kendi ifadesiydi. Önemli şeyler. Bizim çalışmalarımıza küçümseyerek yaklaşıyordu. Sanki yaptığımız kazılar önemsizmiş gibi. Ertesi yıl yeniden gitti değil mi? Evet. Bir aydan fazla bir süre ortadan yok oldu. Sonra geriye döndü. Çok daha durulmuştu. Hem de çok. Çok mu? Sanki korkmuş, korkmuş gibiydi diyen antropolog bir an düşündü. Evet, gördüğü şeyden korkmuş gibiydi. Ne olduğunu size hala söylememiş miydi? Hayır. Önce bazı analizler yapması gerektiğini söylüyordu. Uygun partnerlerle temasa geçmesi gerektiğini. Ona göre keşfe o kadar önemliydi ki ihtiyatlı davranması gerekiyordu. Bataklık umması kapmış gibi bir intiba yaratıyordu. Neler çevirdiğini hiç öğrenemediniz mi? Tayyip hemen cevap vermedi. Sessizliğin yerini kahve makinelerinin fızıltısı aldı. Kahve fincanlarının tıkırtısı. İçerinin gürültüsü. Antropolog bir kahve daha sipariş etti. Anılarını gözden geçiriyor gibiydi. Göz bebekleri sabitti. Elbette öğrendim. Fazla uzatmadı. Sözüm ona Amerikan tarih öncesini yeniden tanımlayan kanıtlar bulduğunu ileri sürüyordu. Ona göre insan burada 10 bin yıl önce değil, 300 bin yıl önce ortaya çıkmıştı. Bu onun Proto-Kromanyon kalıntıları bulduğunu mu gösteriyor? Antropolog tek kaşını havaya kaldırdı. Kuşkulu bir hali vardı. Sanki Jean ondan bir paleantropoloji uzmanı olduğunu saklamıştı. Ben bir uzman değilim diye havayı yumuşatmaya çalıştı genç kadın. Sadece bilgi topladım. Hepsi bu. Dediğiniz gibi dedi Tayyip başını sallayarak. Arkaik homo sapienslerle benzerlik gösteren bir yeni yetmenin kafatasını bulduğunu ileri sürüyordu. Ona göre bu kafatası bu familyanın tüm ayırt edici özelliklerini taşıyordu. Burada 300 bin yıl önce Afrika'da yaşamış varlıklardan söz ediyoruz. Arjantin'de. Yeni kahve geldi. Şekerlik, şeker, kaşık. Bu varsayımlar maddi olarak imkansız dedi yeniden. Homo sapiens sapiens Afrika'da ortaya çıktı. Daha sonra Avrupa'ya ve Asya'ya yayıldı. Ardından deniz çekildiği bir sırada ayaklarını bile ıslatmadan Amerika kıtasına geçti. Tam tarihini bilmiyoruz ama bu olayın 20 bin ile 30 bin yıl önce gerçekleştiğini sanıyoruz. Daha sonra da bu ilk insanlar tüm Amerika kıtasına yayıldı. Bilemediğimiz iklimsel olaylar sonucu Bering Boğazı'nın başka dönemlerde çok eskilerde kurumuş olduğunu farz etmedikçe de Almeida'nın varsayımı saçmaydı. Veya bazı protokromanyonların o dönemde iyi birer denizci olduğunu kabul etmedikçe. Neden olmasın? Gerçekten de neden olmasın? Bazı kanıtlar olması koşuluyla. Şimdilik hiçbir bilimsel çalışma bu yönde en ufak bir ipucu elde edemedi. Böylece Daniel Tayyip elle tutulur kanıtların olması durumunda kendi görüşünün hükümsüz olacağını kabul ediyordu. De Almeida'nın kazılarına gelirsek. Oraya üçüncü kez gitmek istedi ama ne bizim laboratuvar ne de BAU'yu onun bu gezisini finanse etmeyi kabul etti. O da finansmanını kendi mi sağladı? Evet, bazı olguları teyit etmek istiyordu ve işte sonuç, buharlaştı. Hiçbir sonuç yok. Bir dava uğruna kendini harcamış bir kaçık daha. 32. kısım sonu, sayfa 396. Yabancı kelimeler. Hans Asperger, HANS ASPERGER, Leo Kanner, LEOKANNER, Sierra, İspanyolca da, SIERRA, Donde se encuentra un buen hotel, İspanyolca nerede iyi bir otel bulabiliriz, DONDE SE ENCUENTRA, UNE, BUNOHOTEL, Plaza Independencia, PLAZA INDEPENDENCIA, De la Puna El Chaco, Una Historia Precolombina, DELAPUNALGHAGO, UNEAHISTORIAPRECOLOMBINA. Jockey Club. J-O-C-K-E-Y-E-C-L-U-B.